Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 16. ayrım. Boş, numarayı her zaman yanında taşıdığı deftere yazdı ve mektuplarını da alabileceğini söyledi. Kadın sehpaya bakarak ne yapması gerektiğini düşündü bir an. Boş, bir terslik olmayacağına ikna edince zarfları ona uzattı. Ürkek bakışları yine gözlerine yerleşmişti. Tam kapıdan ayrılacakken dönüp tekrar kadına baktı ve kaç para kira ödediğini sordu. Kadın, haftada $100 verdiğini söyledi. Boş başını sallayarak evden ayrıldı. Sokağa çıkınca bir sonraki apartmanın önündeki telefon kulübesine girdi ve iletişim merkezini arayıp santrale Serone'nin telefon numarasını verip adresini öğrenmek istediğini söyledi. Yanıt beklerken hamile kadının niçin burada yaşadığını düşündü. Yoksa geldiği Meksika kasabasında durumu daha mı kötüydü? Bazıları için yolculuğun çok kötü geçtiğini ve geri dönüşün olanaksız olduğunu biliyordu. Serone'nin mektuplarını karıştırırken, sokakta müşteri arayan kadınlardan biri yanına geldi. Ameliyatta büyütülmüş göğüslerini zorlukla örten turuncu bir bluz vardı üzerinde. Kot pantolondan keserek yaptığı şort öylesine kısaydı ki ceplerinin beyaz astarı sarkıyordu. Ceplerinden birinde prezervatif paketi taşıdığı açıkça görülüyordu. Uyuşturucu almak için her zaman her yerde her şeyi yapacak bir kadının sıska ve yorgun görünümüne sahipti. Buna karşın Boş, onun 20 yaşından fazla olmadığını tahmin etti. Kadın birdenbire, "Sevgilim, birini mi arıyorsun?" diyerek Boş'u şaşırttı. Gülümseyerek yanıtladı, "Eğer kodese tıkılmak istemiyorsan biraz daha dikkatli davranmalısın." Lanet olsun deyip kadın arkasını döndü. Bir dakika, bir dakika. Seni tanıyor muyum? Evet, tanıyorum. Senin adın neydi? Dinle, seninle konuşmuyorum ve seninle iş tutmuyorum. Bırak beni gideyim. Bekle, senden bir şey istemiyorum. Seninle tanıştığımızı sanıyorum. Tommy Serone'nin kızlarından biri değil misin? Evet, seninle orada tanışmıştık. Bu ismi duyunca kızın adımları yavaşladı. Boş, telefonu açık bırakıp kıza yaklaştı. Bak artık Tommy ile çalışmıyorum, tamam mı? İşe gitmem gerek. Boş arkasını dönüp güneye doğru akan trafiğin içinde bir araba durdurmaya çalıştı. Bir dakika, bir şey soracağım. Tommy'nin nerede olduğunu söyle bana. Onunla konuşmam gerekiyor. Hangi konuda, nerede olduğunu bilmiyorum. Bir kız hakkında, Becky'yi hatırlıyor musun? Birkaç yıl önce sarışındı, kırmızı ruj kullanırdı. Göğüsleri seninkilere benzerdi. Maggie adını da kullanmış olabilir. Tom için çalışıyordu ve şimdi onu bulmak istiyorum. Kızı hatırladın mı? Kız uzaklaşırken, Boş ardından seslendi. 20 kağıt. Durdu ve geri geldi. Ne için? Adres, sana kazık atmıyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Ver öyleyse. Cüzdanından $20 çıkarıp kıza uzattı. Van Nuys ahlak masasından birilerinin kendisini gördüğü takdirde, bir sokak kadınına niçin $20 verdiğini merak edeceğini geçirdi aklından. Grand View apartmanını dene dedi kız. Kapı numarasını bilmiyorum ama en üst kat. Adresi benden aldığını söyleme. Canımı okur yoksa. Şortunun paçalarından sarkan ceplerinden birine parayı yerleştirip uzaklaştı. Grand View apartmanının nerede olduğunu sorması gerekmiyordu. İki evin arasındaki daracık sokağa giren kızın ardından bakarken uyuşturucu almaya gittiğini düşünüyordu. Gerçeği söyleyip söylemediğini ve 6 numaralı dairede oturan kadın yerine niçin bu kıza para verdiğini merak ediyordu. Kulübeye döndüğünde polis santralı telefonu kapatmıştı. Boş, tekrar arayıp numarayı verdi ve adresi öğrendi. Sepulveda Bulvarı'nın Sherman Oaks semtinde Grand View apartmanının P1 numaralı dairesinde oturuyordu Serone. Kızın kokainine boş yere $20 harcamıştı. Arabasına dönünce zarfları tekrar gözden geçirdi. Yarısı reklam mektubuydu, geri kalanı ise fatura ve Cumhuriyetçi Parti adaylarının ilanlarıydı. Bir hafta sonra Reseda'da yapılacak Yetişkin Filmleri Oyuncuları Derneği'nin ödül töreni için bir davetiye de vardı. American Express'in faturasının olduğu zarfı açarken yaptığı işin yasa dışı olmasını aldırış etmedi. Ne de olsa Serone, gözetim memuruna yalan söyleyen bir suçluydu. Kendisinden şikayetçi olmayacağından emindi. Bu ay kredi kartı borcu $1855.05'dı. İki sayfa uzunluğundaki fatura dökümü içinde Las Vegas'a iki uçak bileti ve Victoria's Secret firmasının 3 faturası dikkatini çekti. Silvia'nın evinde Victoria's Secret firmasının iç çamaşırı kataloğunu incelediğinden neler sattığını yakından biliyordu. Sterone postayla yaklaşık 400 dolarlık çamaşır ısmarlamıştı. Gözetim memuruna gösterdiği adreste oturan zavallı kadın, haftada 100 dolar kirayla Sterone'nin çalıştırdığı fahişelerin iç çamaşırlarının faturasını ödüyordu. Bosch hem öfkelendi hem de aklına iyi bir fikir geldi. Grand View apartmanı en büyük Kaliforniya düşüğüydü. Alışveriş merkezinin tam yanında bulunduğundan apartmanda yaşayanlar, Güney Kaliforniya kültürünün ve etkileşiminin ayrılmaz bir parçası olan arabalarını kullanmak zorunda kalmadan mağazaları dolaşabiliyorlardı. Bosch, alışveriş merkezinin garajına park edip arka kapıdan içeri girdi. İtalyan mermeriyle döşeli girişin tam ortasındaki kuyruklu piyano kendi kendine çalıyordu. Bosch, Cab Calloway'in "Everybody that comes to my place has to eat" adlı şarkısını hemen tanıdı. Asansörlerin önündeki güvenlik kapısının yanında bir telefon ve rehber vardı. P1 numaralı dairenin yanında Kunz adı yazılıydı. Telefonu açıp numarayı kodlayınca bir kadın sesi yanıtladı ve Bosch, "UPS karga paketiniz var" dedi. "Ya, kimden geliyor? Şey, yazı iyi okunmuyor. Galiba Victor'un sekreterinden ya da öyle bir şey." "Ya" dedi telefondaki ses ve kıkırdadı. "İmza atmam gerekir mi?" "Evet bayan, imzanızı almak zorundayım." Onu eve çağırmaktansa aşağıya inmeyi yeğledi. Cam kapının ardında bekleyen Bosch, bu numaranın tutmayacağını anladı. Üzerinde takım elbisesiyle orada duruyordu ve elinde bir paket yoktu. Parlak çelik kapılar açılırken asansöre arkasını döndü. Piyanoya yaklaşıp büyülenmiş gibi bakarken, güvenlik kapısının açıldığını duydu ve başını çevirdi. "UPS kargodan gelen siz misiniz?" Sarışın kadın, kot pantolonu ve açık mavi gömleğiyle baş döndürücüydü. Göz göze geldikleri anda, kızın bunun bir dolap olduğunu anladığını sezdi. Kız derhal geri çekilip kapıyı kapatmak istedi ama Bosch, aradan geçmeyi başardı. "Ne yapıyorsunuz, ben..." Kızın çığlık atacağını hissederek, bir eliyle ağzını kapattı. Yüzünün yarısının örtülmesi gözlerindeki korku ifadesini biraz daha vurgulamıştı. Artık Bosch'un gözünde çok da baş döndürücü görünmüyordu. "Her şey yolunda. Sana zarar vermeyeceğim. Tommy ile konuşmak istiyorum. Hadi yukarı çıkalım." Ağır ağır elini çekti ve kız bağırmadı. "Tommy burada değil" diye fısıldadı. Onunla işbirliği yapacağını belirtmek ister gibiydi. "Öyleyse bekleriz." Usulca kızı asansöre itti ve düğmeye bastı. Kız haklıydı. Sterone evde değildi ama çok fazla beklemek zorunda kalmadı. İki yatak odalı, iki banyolu, özel terası, bahçe haline getirilmiş çatı katını dolaşmaya ancak zaman bulabildi. Bosch, Sepulveda bulvarıyla kalabalık Ventura karayoluna bakan balkondan salona girdiği anda, Sterone elinde Racing Form adlı at yarışı dergisiyle eve girdi. Önce Bosch'a gülümsedi ve ardından Bosch gözlerle baktı. Suçluların böyle yaptığına birçok kez tanık olmuştu. Herhalde önce onu tanıdıklarını düşünüyorlardı ve belki de tanıyorlardı çünkü Bosch, resmi gazetelerde ve ekranlarda son birkaç yıl içinde çok sık görünmüştü. En son olarak bu hafta içinde de resmi yayınlanmıştı. Gazete okuyan ya da televizyon haberlerini izleyen tüm suçluların, polislerin resimlerine çok dikkatli baktıklarından emindi. Belki de kimden sakınmaları gerektiğini böylelikle öğrenmiş olacaklarına inanıyorlardı. Ama karşılaşınca da tanıdık biriymiş gibi davranıyorlardı. Sterone de sanki Bosch uzun zamandır görmediği eski bir dostuymuş gibi gülümsemiş ve derhal düşmanı yani polis olduğunu anlamıştı. "Evet, doğru" dedi Bosch. "Tommy onu eve almaya zorladı beni" dedi kız. "Telefon etti. Kes sesini" diye gürledi Sterone ve Bosch'a döndü. "Eğer arama iznin olsaydı buraya yalnız gelmezdin. İznin olmadığına göre şimdi defol." "Çok dikkatlisin" dedi Bosch. "Otur şuraya. Bazı sorularım var." "Senin de sorularının da canı cehenneme. Çık dışarı." Bosch siyah deri kanepeye oturup sigara paketini çıkardı. "Tom dışarı çıkınca gidip senin gözetim memurunla görüşür ve ikametgah adresi konusunda oynadığın oyunu anlatırım. Gözetim memurları, kendilerine bildirdikleri adreste oturmayan sabıkalılar hakkında pek iyi düşünmezler. Üstelik verdikleri adres döküntü bir yer olur ve aslında Grandview'de otururlarsa daha da kızarlar. Serone elindeki dergiyi kızın kafasına attı. Bak, başımı nasıl bir belaya soktuğunu gördün mü? Kız sesini çıkarmaması gerektiğini biliyordu. Serone kollarını göğsünde kavuşturup salonun ortasında durdu. İri yapılı ve biraz şişmanlamaya başlamış bir adamdı. Hollywood ya da Delmar barlarında öğleden sonraları çok fazla kokteyl içmek ya da zamanını at yarışlarını izleyerek geçirmek insanı bu hale getirirdi. Pekala, ne istiyorsun? Becky Kaminski hakkında bilgi istiyorum. Serone şaşırmıştı. Maggie Kamlaudley adlı sarışını anımsıyorsun herhalde. Hani göğüslerini büyüttürdüğün kız. Onu video film işine sokmuştun. Ayrıca kaçamaklar da yaptırıyordun ve kız birdenbire kayboldu. Ne olmuş ona? Çok zaman önceydi bu. Anladığım kadarıyla 22 ay, 3 gün önce kaybolmuş. Ortaya çıkıp hakkımda kötü laflar ettiyse, mahkemeye gidersin ahbap, orada görüşürüz. Boş kanepeden fırlayıp, adamın suratına okkalı bir tokat attı ve siyah deri iskemlenin üzerinden yere itti. Serone'nin bakışlarının derhal kıza doğru kayması, Boş'un kontrolü ele geçirdiğini gösteriyordu. Utanç verici bir duruma düşmek bazen, kafaya dayanan bir tabancadan daha etkiliydi. Serone'nin yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Boş'un eli acıyordu. Yere düşen adama doğru eğildi. Kızın ortaya çıkmadığını gayet iyi biliyorsun. Kayıp bürosuna başvurduğun zaman bile kızın öldüğünü biliyordun. Yalnızca kendi kıçını kurtarmaya çalışıyordun. Nereden bildiğini öğrenmek istiyorum. Bak dostum, benim hiç... Ama geri dönmeyeceğini biliyordun, değil mi? İçimde bir his vardı, birkaç gün ortada görünmedi. Senin gibi adamlar içlerindeki hislere dayanarak polise gitmezler. Senin gibi adamlar evleri soyulsa bile polis çağırmazlar. Dediğim gibi, kendini korumaya çalışıyordun. Kızın canlı olarak geri dönmeyeceğini bildiğin için herhangi bir şeyden ötürü suçlanmak istemiyordun. Pekala, tamam. İçimdeki histen biraz daha fazlaydı, tamam mı? Telefondaki adam. Onu hiç görmedim ama sesi ve söylediği bazı laflar bana tanıdık geldi. Anlıyor musun? Kızı ona gönderdim. Ve geri gelmediğinde beynimde bir şimşek çaktı. Adamı hatırladım. Daha önce de birini ona göndermiştim ve o kız ölmüştü. Kimdi o? Holly Lear. Asıl adını hatırlamıyorum. Boş anımsıyordu. Nicole Knapp'in porno filmlerinde kullandığı isim Holly Lear'dı. Bebekçinin 7 numaralı kurbanı. Kanepeye oturup paketten çıkardığı sigarayı dudaklarının arasına sıkıştırdı. Tommy dedi kız, sigara içiyor. Kapa çeneni diye bağırdı Serone. Ama sen balkondan başka yerde sigara içilmeyeceğini, kes sesini. Nicole Knapp dedi boş. Evet doğru. Polisin onu bebekçinin öldürdüğünü söylediğini biliyorsun değil mi? Evet, Becky kaybolunca da bunu düşündüm ve adamın dediklerini hatırladım. Ama kimseye söylemedin, polisi aramadın. Dediğin gibi dostum, benim gibiler polisi filan aramaz. Boş başıyla onayladı. Adam ne dedi, seni aradığı zaman ne söyledi? Her iki seferinde de bu gece özel bir ihtiyacım var dedi. Aynen böyle. İki konuşmada da aynı lafları etti. Üstelik sesi de bir garipti. Sanki dişlerini sımsıkı kapatmış, arasından konuşur gibiydi. Ve sen kızı ona gönderdin. Ancak kız geri dönmeyince olayları birbirine bağladım. Bak dostum, ben başvuruda bulundum. Polise kızın gittiği otelin adını verdim ve onlar hiçbir şey yapmadılar. Suçlanacak tek kişi ben değilim. Aynasızlar herifin yakalandığını ve öldüğünü söylemişlerdi. Tehlike kalmadığını düşündüm. Senin için mi yoksa sokaklarda işe gönderdiğin kızlar için mi tehlike bitmişti? Bana bak, eğer bilseydim onu gönderir miydim sanıyorsun? Ona epey yatırım yapmıştım. Yaptığından eminim. Boş, sarışın kıza bakıp biraz önce eline 20 dolar sıkıştırdığı kıza ne zaman benzeyeceğini merak etti. Serone'nin çalıştırdığı kızların hepsinin tükenip sokağa atıldığını ve arabaları durdurarak para kazanmak zorunda kaldıklarını ya da öldürüldüklerini düşünüyordu. Tekrar Serone'ye baktı. Rebecca sigara içer miydi? Ne? Sigara, sigara kullanır mıydı? Onunla birlikte yaşıyordum, bilmen gerekir. Hayır, içmezdi. Zaten sigara iğrenç bir alışkanlıktır. Serone sarışın kıza öfkeli gözlerle baktı. Boş sigarasını beyaz halıya atıp topuğuyla ezerek ayağa kalktı. Kapıya yaklaştı ve açtıktan sonra durdu. Serone, hani senin mektuplarının gittiği evdeki kadın var ya? Ne olmuş ona? Bundan sonra sana kira ödemeyecek. Ne diyorsun sen? Sonunda yerinden kalkmış ve incinmiş gururu biraz olsun yerine gelmişti. Bundan sonra artık sana kira ödemeyeceğini söylüyorum. Onu ara sıra ziyaret edeceğim. Eğer kira ödüyorsa, gözetim memuruna adres değişikliğini açıklayacağım. Gözetim dönemin bitecek ve içeri tıkılacaksın. Hapishaneye girince, sokaktaki işlerini yürütmek zor olur. Her katta yalnızca iki telefon vardır ve kimin kaç dakika telefon ettiğini gardiyanlar kontrol eder. Belki de onları da kazancına ortak etmek zorunda kalırsın. Serone öfkesinden şakakları atarak ona bakıyordu. En iyisi ziyaret ettiğim zaman, kadının o evde oturuyor olması dedi boş. Eğer Meksika'ya geri gittiğini duyarsam, gözetimi ararım. Boktan bir ev satın aldığını da öğrenirsem, yine ararım. Bırak, orada otursun. Buna şantaj derler dedi Serone. Hayır, buna adalet derler. Kapıyı kapatmadan dışarı çıktı. Asansörü beklerken, Serone'nin bir kez daha kadına, kapa çeneni diye haykırdığını işitti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 169. Devamı 17. ayrımda.